Ayrım 10, sayfa 102. Kırmızı burunlu bir sevkiyat memuru. Randall Harris, tanıştığımızda 42 yaşındaydı. Kır saçlı bir kadınla birlikteydi. Margie Thompson ile. Margie, 45'indeydi ve güzel olduğu söylenemezdi. Ben o sıralar Kör Uçuş dergisinin editörlüğünü yapıyordum. Birkaç şiir istemek için uğramıştım Randall'a. Münzevi, ayyaş, kaba ve haşim biri olarak bilinirdi Randall. Ama çiğ şiirler yazıyordu. Çiğ ve dürüst, yalın ve vahşi. O sıralar onun gibi yazan ikinci bir şair yoktu. Yedek parça fabrikasında sevkiyat memuruydu. Randall ile Margie'nin karşısındaki koltukta oturuyordum. Saat 7'yi çeyrek geçiyordu. Ve Randall içtiği biralardan sarhoş olmaya başlamıştı bile. Önüme bir şişe bira koydu. Margie Thompson'dan söz etmişlerdi bana. Eski bir komünist, çevreci ve hayırsever. Hiçbir şeye değer vermeyip bunu açıkça söyleyen Randall gibi biriyle neden birlikteydi diye sormadan edemiyordu insan. Bokun fotoğrafını çekmeyi severim, dedi Randall bana. Benim sanatım bu. 38 yaşında başlamıştı yazmaya. 42 yaşındaydı ve 3 el kitabından sonra parantez içinde ölüm ülkemden de pis bir köpektir, annem bir meleği düzdü ve deliliğin vahşi atları olumlu eleştiriler almaya başlamıştı. Yazılarıyla böbürlenmiyordu ama. Kasvetli bir sevkiyat memurundan başka bir şey değilim, dedi. Margie ile bir Hollywood avlusunun ön tarafında bir evde yaşıyorlardı. Ve tuhaf adamdı gerçekten. İnsanları sevmiyorum, bu kadar basit, dedi bana. Bilirsin, Will Rogers bir keresinde ömrümde sevmediğim birini tanımadım demiş. Ben ömrümde sevdiğim birini tanımadım. Güçlü bir mizah duygusu vardı Randall'ın ama. Acıya ve kendine gülebiliyordu. Bir süre sonra hoşlanıyordunuz adamdan. Koca kafalı, ezik yüzlü, bir tek burnu ezik değildi. Çirkin bir adamdı. Burnumda yeterince kemik yok, lastik gibidir diye izah etti. Burnu iri ve kırmızıydı. Sarhoşluğu ise çok pis. Çok şey duymuştum Randall hakkında. Pencere camı indirmek, duvarlarda şişe kırmak gibi alışkanlıkları vardı. Sarhoşluğu tehlikeliydi. Belli dönemlerde kapı ve telefon açmazdı. Televizyonu yoktu. Sadece bir küçük radyo ve sadece klasik müzik. O denli kaba biri için şaşırtıcı. Randall'ın televizyonu prizden çekip zilin çanına pamuk tıkadığı dönemleri de oluyordu. Aylarca böyle yaşayabiliyordu. Neden telefonu var diye düşünüyordu insan. Eğitimi eksikti ama büyük yazarların hepsini okuduğu söyleniyordu. Orada oturmuş neden Margie ile birlikte olduğumu düşünüyorsun değil mi? Dallama. Cevap vermedim. Yatakta müthiştir diye devam etti. St. Louis'in batısından bu yana onu bir düzüşene rastlamadım. Annie adında bir kadına 4 veya 5 büyük aşk şiiri yazan adam ediyordu bu lafları. Nasıl iş bu diyordun kendi kendine. Margie gülümsedi ve tek kelime etmedi. O da şiir yazıyordu ama şiirlerinin iyi olduğu söylenemezdi. Haftada bir gün atölye çalışmalarına katılıyordu. Ancak fayda gördüğü söylenemezdi. ''Birkaç şiir istiyorsun, öyle mi?'' diye sordu bana Randall. Harris dolaba gitti, kapısını açtı. Yerden yırtık ve buruşuk sayfalar toplamaya başladı. Topladıklarını bana uzattı. ''Dün gece yazdım bunları'' dedi. Sonra mutfağa gidip 2 bira aldı. Margie içmiyordu. Şiirleri okumaya başladım. Güçlü şiirlerdi hepsi. Daktilonun tuşlarına sert vuruyordu. Sözcükler kağıda örselenmişlerdi sanki. Yazılarındaki güç her seferinde şaşırtırdı beni. Şimdiye kadar söylenmesi gerektiği halde söyleyemediği şeyleri söylüyordu sanki hep. Alıyorum bu şiirleri, dedim. İyi, dedi. Biranı iç. Harris'i ziyarete gelmişken içmek zorundaydın. Sigaranın birini söndürüp birini yakıyordu. İki beden büyük pantolon ve yırtık eski gömlekler giyerdi. 1.80 boyunda 100 kilo ağırlığındaydı. Çoğu bira. Omuzları yuvarlaktı. Kısık gözlerle bakardı insana. 2,5 saate yakın içtik. Odayı duman kaplamıştı. Harris birden ayağa fırladı ve siktir git buradan göt, iğreniyorum senden, dedi bana. Sakin ol Harris, hemen git buradan göt herif. O avluya 2 ay sonra Kör Uçuş dergisinin 2 sayısını Harris'e vermek için döndüm. 10 şiirinde basmıştım. Margie açtı kapıyı. Randall evde yoktu. New Orleans'a gitti, dedi Margie. Şansı açılmaya başladı galiba. Jack Taylor kitabını basmak istiyor ama önce onu tanımak istedi. Taylor sevmediği birinin kitabını basmazmış. Gidiş dönüş uçak biletlerini ödüyor. Randall'ın sevimli olduğu pek söylenemez, dedim. Göreceğiz, dedi Margie. Taylor eski bir dolandırıcı ve içiyor. Çok iyi anlaşabilirlerdi. Taylor yabancı dergisi çıkarıyordu. Kendi matbaası vardı. Nefis kitaplar basmıştı. Yabancının son sayısının ön kapağında Harris'in bira içen çirkin yüzü, içinde de birkaç şiir vardı. Yabancı dönemin bir numaralı edebiyat dergisi olarak kabul ediliyordu. Harris tanınmaya başlamıştı. Sivri dili ve arızaları ile her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmazsa çok önemli bir adım atacaktı Harris için. Evden ayrılmak üzereyken Margie bana hamile olduğunu söyledi Harris'ten. Daha önce de söylediğim gibi Margie 45 yaşındaydı. Harris'e söylediğinde ne dedi? Hiç, kayıtsız kaldı. Çıktım. Sonunda kitap basıldı. 2000 adet. Kapak İrlanda'dan ithal mantarlardan yapılmıştı. Sayfalar son derece kaliteli kağıttan ve farklı renklerdeydi. Ve ender bir yazı karakteri kullanılmıştı. Şiirlerin arasına Harris'in Hint mürekkebiyle çizdiği desenler serpiştirilmişti. Kitap 10 yıl sonra sahaflarda 75 dolara alıcı bulacaktı. Harris sevkiyat memurluğuna dönmüştü. 4-5 ay sonra tekrar ziyaretine geldiğimde Margie yoktu. ''Epey oluyor gideli'' dedi Harris. ''Bir bira alsana.'' ''Neden gitti?'' ''New Orleans'tan döndükten sonra birkaç öykü yazdım. Çekmecelerimi karıştırıp öykülerin ikisini okumuş ve fena halde bozulmuş.'' ''Ne hakkındaydı öyküler?'' ''New Orleans'ta birkaç kadınla yatmaktan filan söz ediyorlardı.'' ''Doğru mu?'' ''Senin dergin ne alemde?'' ''Bebek doğdu. Naomi Lewis Harris.'' Annesiyle birlikte Santa Monica'da yaşıyordu. Harris haftada bir gün gidip onları görüyordu. Nafaka ödüyor, birasını içmeyi sürdürüyordu. Derken LA Lifeline adlı yeraltı gazetesinde bir sütun yazmaya başladı. Adını birinci sınıf bir manyağın skeçleri koymuştu. Düz yazısı da şiiri gibi disiplinsiz, topluma karşı ve tembel. Harris keçi sakal bırakıp saçını uzatmıştı. Bir sonraki ziyaretimde 35 yaşında bir hatunla birlikteydi. Susan, çok hoş bir kızıl. Susan sanat malzemeleri satan bir dükkanda çalışıyor, resim yapıyor, oldukça iyi gitar çalıyordu. Arada sırada da Harris'le bira içiyordu. Margie bir kez bile yapmamıştı bunu. Ev daha değerli toplu ve temiz görünüyordu. Harris bira kutusunu yere fırlatacağına kalkıp çöpe atıyordu. Sarhoşluğu hala çok pisti ama. Bir roman yazıyorum dedi bana. Zaman zaman da çevre üniversitelerinde şiir okuyordum. Sırada Michigan ve New Mexico var. Fena ödemiyorlar. Okumayı sevmiyorum ama iyi okurum. Onlara sıkı bir gösteri sunup birkaç da iyi şiir veriyorum. Resim yapmaya da başlamıştı Harris. İyi resim yaptığı söylenemezdi. Vodka sarhoşu 5 yaşında bir çocuğun yapacağı türlerden şeylerden yapıyordu. 40-50 dolara alıcı buluyorlardı ama. İşten ayrılmayı düşündüğünü söyledi. 3 hafta sonra Michigan dinletisine gidebilmek için ayrılacaktı. Tatilini New Orleans için daha önceden kullanmıştı. Bir keresinde bana ant içmişti. O sülüklerin önünde asla şiir okumayacağım Chinaski. Tek şiir dinletisi bile vermeden gireceğim mezara. Bu andını hatırlatmadım ona. Dünyanın tüm gözleri önünde ölüm standart telif ödeyen küçük fakat prestij sahibi bir yayın evi tarafından basılmıştı. Eleştiriler olumluydu. Olumlu eleştiri yazanların arasında The New York Reeves of Books da vardı. Harris'in sarhoşluğu hala pisti ve Susan ile içki konusunda korkunç kavgalar ediyorlardı. Sonunda bir gece sarhoş olup sabaha kadar naralar atıp küfürler savurunca Susan onu terk etmişti. Susan'ın onu terk etmesinden 3 gün sonra gitmişti Randall'ı görmeye. Tuhaf bir sessizlik çökmüştü üstüne. Eskisi kadar da huysuz görünüyordu. ''Sevmiştim onu, Chinaski'' dedi. ''Bu kez iflah olmam yavrum. Olursun Randall, göreceksin. İnsan sandığından çok daha dayanıklıdır. Lanet olsun'' dedi. ''Haklısındır umarım. Ciğerim delindi sanki. Ne adamların sonu kadınlardan olmuş. Kadınlar erkekler gibi acı çekmiyorlar. Çekiyorlar. İçine tahammülü katmamıştı sadece. Siktir moruk, en azından yazılarımı sarhoş yazdım ben. Bu mu senin sırrın?'' ''Evet.'' Ayıkken basit bir sevkiyat memuruyum ve işimi çok iyi yaptığım da söylenemez. 3 ay sonra uğradım yine. Harris hala aynı evde oturuyordu. Sandra ile tanıştırdı beni. 27 yaşlarında afet bir sarışın. Sandra USC mezunuydu ve babası yüksek hakimdi. Çok biçimli bir vücuda sahip olmakla kalmayıp Randall'ın diğer kadınlarından olmayan bir sofistikasyona sahipti. Kaliteli İtalyan şarabı içiyorlardı. Randall'ın keçi sakalı bütün sakala dönüşmüştü. Saçı çok daha uzundu. Elbiseleri yeni modaya uygundu. Ayağında 40 dolarlık ayakkabı, kolunda yeni bir saat vardı. Yüzü daha ince, tırnakları temiz görünüyordu. İçtiği zaman burnu hala kızarıyordu ama. Randall ve ben bu hafta sonu Batı Los Angeles'a taşınıyoruz. İğrenç bir mahalle burası, dedi bana Sandra. Verimli yıllar yaşadım burada, dedi Randall. Randall, yazıyı yazan yer değil sensin canım. Randall haftada 3 gün üniversitede ders verecek. Öğretmen olmaz benden. Sevgilim, sen onlara her şeyi öğretirsin. Siktir, dedi Randall. Randall'ın kitabını filmleştirmek istiyorlar. Senaryoyu gördük, çok iyi. Film mi, diye sordum. Gerçekleşeceğini sanmıyordum, dedi Randall. Gerçekleşecek aşkım, inan bana. Onlarla bir bardak şarap daha içtim ve çıktım. Olağanüstü güzellikte bir hatundu Sandra. Randall'ın Batı Los Angeles'taki adresini bilmiyordum. Bulmakta gelmedi içimden. Bir yıl kadar sonra Cehennemin Kuyruğundaki Çiçek filminin eleştirisini okudum. Romanından uyarlanmıştı. Eleştiri olumluydu ve Harris'in küçük bir de rolü vardı filmde. Gidip filmi gördüm. İyi uyarlamışlardı kitabı. Onu son gördüğümden daha haşin görünüyordu Harris. Onu bulmaya karar verdim. Biraz dedektiflik yaptıktan sonra akşam 9 gibi Malibu'daki evinin kapısını çaldım. Chinaski, yaşlı köpek, dedi. Gir içeri. Harikulade bir kız oturuyordu sofrada. 19 gibi görünüyordu. Etrafına doğal güzellik dalgaları yayıyordu. Bu Carilla, dedi Randall. Pahalı bir şişe Fransız şarabı içiyorlardı. Oturup bir bardak içtim onlarla. Birkaç bardak içtim. Bir şişe daha açıldı ve sessizce sohbet ettik. Her eskiden yaptığı gibi sarhoş olup dağıtmadı. Daha az sigara içiyordu. Broadway için bir oyun yazıyorum şu ara, dedi bana. Tiyatro için öldü diyorlar ama, pardon, tiyatro için öldü diyorlar ama onlara bir sürprizim olacak. Büyük bir yapımcı ilgileniyor. Son perdeyi yazıyorum. İyi bir araç tiyatro bence. İyi diyalog yazarım, bilirsin. Bilirim, dedim. 11:30 gibi ayrıldım oradan. Güzel ve sakin bir gece olmuştu. Harris'in şakakları ağarmaya başlamıştı ve sadece 4 kez siktir demişti. Harris'in oyunu Babanı Vur, Tanrını Vur, Yolu Vur Broadway'de çok başarılı oldu. Broadway'de en uzun sahnelenen oyun ünvanını kazandı. Herkes için bir şeyler vardı içinde. Muhalifler için, komedi sevenler için, dram sevenler için, entelektüeller için ve buna rağmen oyun anlamlıydı. Randall Harris, Malibu'dan Hollywood Hills'te büyük bir eve taşınmıştı. Magazin dergilerinde karşınıza çıkabiliyordu artık. İşe koyulup Hollywood Hills'teki evini buldum. Los Angeles ve Hollywood ışıklarına bakan 3 katlı bir malikane. Park ettim, arabadan indim ve bahçeyi geçerek ön kapıya yürüdüm. Saat akşamın 8:30'uydu. Serin, hatta soğuktu neredeyse. Dolunaydı, hava temiz ve berraktı. Zili çaldım, uzun süre bekledim. Kapı açıldı nihayet. Uşak, buyurun efendim, diye sordu bana. Harry Chinaski, dedim, Randall'ı görmek için. Bir dakika efendim. Kapıyı yavaşça kapattı ve ben bekledim uzun süre. Sonra döndü uşak. Kusura bakmayın efendim, Bay Harris şu an rahatsız edilemiyor, dedi. Öyle mi? Pekala. Mesaj bırakmak ister misiniz efendim? Mesaj mı? Evet, mesaj. Tebrikler deyin sadece, tebrikler. Hepsi bu mu? Evet, hepsi bu. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Arabama bindim, çalıştı ve tepeden aşağı uzun bir inişe başladım. İmzalaması için yanımda Kör Uçuş'un bir sayısını getirmiştim. Randall'ın 10 şiirini de bastığım sayıyı. Meşguldü herhalde. Belki, diye geçirdim içinden. Pullanmış bir zafla birlikte postalarsam imzalayıp yollar. Saat 9'du henüz. Başka bir şey yapabilirdim. Ayrım sonu. Sayfa 109.